Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'da Doktor Hüseyin Kayapınar'la Fıkıh Saati programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Bendeniz program sunucunuz Sami Zorlu, Erkam Radyo ve Erkam TV ortak yayınıyla bu programımızı gerçekleştiriyoruz ve sizlerden gelen soruları hocamıza iletiyor, hocamızın kıymetli bilgilendirmelerini, cevaplarını sizlerle buluşturuyoruz. Hocam, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk, sağ olun, Allah razı olsun.
Sizlerden de hocam, iyisiniz inşallah hocam.
Çok şükür, elhamdülillah, Allah razı olsun.
İyisin. Allah iyilikler versin hocam. Hocam, şöyle bir sorumuz var, müsaadenizle bu soruyla başlayayım. Şimdi kocası kaybolan bir hanımefendi, kaybolmuş olan bu kocasını boşayabilir mi? Ya da karısına kocalık, çocuklarına babalık yapmayan bir kimsenin nikahı düşer mi? Bu durumda kadına boşanma hakkı doğar mı diye bir sorumuz var hocam.
Şimdi bu içtihadi bir mesele bu.
Evet.
İçtihadi bir mesele olduğu için müçtehitler arasında farklı görüş ayrılıkları var. Yani hangi durumlarda kadın mahkemeye başvurup boşanma isteyebilir, boşanmayı? Hangi durumlarda böyle bir şey istek yapamaz? Bu tartışmalı.
Evet.
Bu konuda en geniş, bu çerçeveyi en geniş tutan mezhep Maliki mezhebi olmuş. Ve en dar tutan da Hanefi mezhebi olmuş. Hanefi mezhebine göre bir kadın ancak eşi kocalık vazifelerini hiç yapamıyor ise, evliliğin gereklerinden olan o kocalık vazifesini hiç yapamıyor ise yapamaması. Bir. İki, sari yani bulaşıcı bir hastalığı var ise. Tabi o bulaşıcı hastalık da yani tedavisi olmayan, zor olan türden bir hastalığı var ise Hanefi mezhebine göre kadın kocasına boşanma davası açabilir.
Evet.
Bunun dışında açamaz. Yani adam kadına kötü muamele yapmış, işte nafakasını temin etmemiş vesaire. Hanefi mezhebinde bunlara açıklık yok, kapı yok. Ama mesela Şafii mezhebinde nafakasını temin etmemesi boşanma talebi için bir gerekçedir.
Evet.
Maliki mezhebinde kocanın kaybolması belli bir süre. Hatta hapse girmesi uzun bir süre. Kadının boşanma talebinde bulunması için veya kötü muamele yapması bir gerekçedir.
Evet.
Ve bunlardan öyle görülüyor ki şartlara, özellikle zamanımız şartlarına en uygun olanı Maliki mezhebinin görüşleri gibi anlaşılıyor. Zaten Osmanlılarda da belli bir zamanda, ki 1917'dir o, o mezheplerin görüşü dikkate alınarak kararname yapılmıştır. Ha şimdi soru neydi? Bir, adam kayıp. Buna biz fıkıh dilinde mefkut deriz. Mefkut.
Evet.
Peki ne, kimdir mefkut? Kaybolmuş ve kendisinden haber alınamıyor. Kendisinden haber alınamıyor. Yani öldü mü, sağ mı haber alınamıyor. Ne kadar süredir? 3 senedir, 5 senedir, 10 senedir haber alınamıyor. Şimdi bu adam hayatta mı kabul edilir yoksa ölü mü kabul edilir? Eğer hayatta kabul edersek bunu, ölüm haberi gelmediği sürece veya mahkeme öldüğüne karar vermediği sürece onun karısı hala onun karısıdır. Malı hala onun malıdır.
Evet.
Ama biz bunun öldüğüne hükmedersek, öldüğüne hükmedersek kadın iddet bekledikten sonra şey olur, boşanma gerçekleşmiş olur ve malı da mirasçılarına dağıtılır.
Evet.
Şimdi mefkutla ilgili, yani kayıpla ilgili hükümler bunlar. Şimdi Hanefi mezhebinde bu kayıplığın, yani bu adamı ne kadar süreyle biz sağ kabul edeceğiz, hayatta kabul edeceğiz, o çok uzun. Yani akranları ölünceye kadar şeklinde görüşler var. 100 sene, 90 sene var. Onlar biraz şey, ipotik bir şeyler. Yani şimdi ama bu 1917 senesindeki çıkarılan Osmanlı Hukuk Aile Kararnamesi bunu 4 seneyle sınırlamış. Yani demiş ki bir koca kaybolur da kendisinden haber alınamazsa en son haber alındığı günden itibaren 4 sene geçtikten sonra bu adam mahkemece, hakim tarafından ölmüş kabul edilir ve dolayısıyla da karısı o andan itibaren boş olur.
Evet.
Yani o zaman ne olmuş oluyor şimdi buna göre? Bir adam kaybolmuş ve kaybolduktan sonra en son haber alındığından itibaren 4 sene geçmişse kadın mahkemeye başvurup boşanma talebinde bulunabilir. Ama bu boşanma talebi değil, o kocanın ölüm bir bakıma ilamı diyelim. Dır. Yani hakim inceler, araştırır. Ha, bu adam hayatta olsaydı şimdiye kadar kendisinden bir haber çıkardı. Çıkmadığına göre demek ki ölmüştür der, karar verir. Bu hükmen ölmüş kabul edilir bu. Ve öyle olunca da karısı iddet bekledikten sonra başkasıyla evlenebilir.
Evet.
Ha, bu nafaka konusu demin de söyledim. Evin ihtiyaçlarını karşılamıyorsa. Bu evin ihtiyaçlarını karşılamama nafakadır. Yani ilgilenmeme, evi terk etmesidir. Bu nafakayı karşılamama işte Hanefi mezhebinde olmasa bile Şafii ve Maliki mezhebine göre kadına boşanma talebinde bulunma yetkisi veriyor. O içtihatlara bakılarak kadın böyle bir şey yapabilir. Hanefi mezhebi nafakayı karşılamamasını ayrılma sebebi saymamış ama o kadın da aşk alacak değil, onun yollarını da göstermiş. Yani bir adam hanımının işte nafakasını veya çocuklarının nafakasını temin etmezse işte mahkemeye başvurur, mahkeme şöyle karar verir, kadın böyle yapar. Bunların yolu gösteriliyor. Evet.
Evet. Hocam bir de şöyle bir sorumuz var. Bu az önce bahsetmiş olduğumuz durum haricinde bir hanımefendiye boşanma hakkı tanınabilir mi?
Şimdi boşanmanın iki şeyi var bizim fıkıhta. Bir, koca boşar. İki, mahkeme boşar. Kadı boşar, yani hakim boşar. Hak kocanındır. Hak kocanındır. Ancak işte bazı özel durumlarda mahkemede boşayabilir. İşte demin bahsettik.
Evet.
Şimdi koca bu boşama yetkisini den karısına da imkan sağlayabilir. Yani yetki kocanın ya, hanımına da boşama yetkisi verebilir. Bu ne zaman olur? Bir, evlenirken olabilir. Hı hı. Onun özel şartları var. İki, evlendikten sonra olabilir. Şimdi evlendikten sonra evliler devam ediyor. Aradan 5 sene, 10 sene geçmiş. Oturuyorlar hanımla adam, kavga ediyorlar, tartışıyorlar. Kadın diyor ki boşa beni diyor. Adam da diyor ki sen boşa, tamam sana izin verdim. Ha, bu ne oldu şimdi? O kadına boşama izni vermiş oldu. Ve o mecliste bulundukları sürece kadın kendisini boşayabilir. Ve boşadığı zaman da bir boşamadır.
Yani başka zaman nasıl olsa bana hak vermiştin.
Yok.
Boşarım seni,
yok. Yok, yok. Bu evlendikten sonraki boşama yetkisi bu mecliste sınırlıdır. Ancak istediğin zaman kendini boşa derse o zaman o genellemiş olur. Böyle değil de hatta bu fıkıhta bununla ilgili özel tabirler var. İhtari diyor mesela. İhtari nefseki diyor. Kendini tercih et diyor. Talliki nefseki diyor. Sen kendini boşa diyor. Yani böyle özel tabirler var. Bunlarla bu yetki veriliyormuş. Ama nikah sırasındaki o yetki evlilik süresince devam eder. Nikah sırasında verilmiş ise. Ama dediğim gibi nikah sırasında bu boşama yetkisinin verilmesinin özel bir yöntemi var. Onu bilmeden bu işe girmemek lazım.
Eyvallah. Hocam şimdi şöyle bir sorumuz da var. Aslında bu soruları biz evlilik bahislerinde falan çok konuştuk. Evlilik öncesi dönemlerde. Şimdi bir nişanlı çift işte ailesi tarafından ya rahat geçsinler, rahat hareket etsinler diye nişanlılık dönemlerinde nikah yapılıyor bu çifte. Haliyle dünya şartıdır, dünya halidir. Bu nişan atılıyor.
Evet.
Nişan atıldıktan sonra nikah otomatikmen düşmüş olur mu? Yoksa ayrı bir boşanma akdi de gerekiyor mu?
Bir önceki soruya cevap verirken işte boşama yetkisinin kimlere ait olduğunu söylemiştik.
Evet.
Yani kocaya aittir, mahkemeye aittir veya erkeğin kadına yetki vermesi halinde kadın da o yetkiyi kullanabilir demiştik. Nişanın bozulması bunlardan hiçbirine girmiyor.
Evet.
Dolayısıyla nişan bozulduktan sonra bunların boşanmış sayılmaları için bir erkeğin boşaması gerekiyor. Artık burada mahkeme de devreye girmiyor. Çünkü mahkeme, günümüz mahkemesi böyle bir boşanmaya karışmaz.
Evet.
Niye? Resmiyet devri değil. Evet, durum yok. Karışmaz. Dolayısıyla bir tek alternatif kaldı. O da kocanın boşaması. Ha bir de şöyle bir durum var. Hakem olayı var evliliklerde. Yani bu Kur'an-ı Kerim'in de tavsiyesidir. Yani geçimsizlik varsa karı koca arasında, geçimsizlik varsa bunların arasını düzeltmeleri için kadın tarafından bir hakem, koca tarafından bir hakem tayin edilir ve bunlar durumu inceleyerek ya bunların efendim aralarını düzeltme veya aralarını ayırma veya ayırma talebinde bulunma gibi yetkileri vardır. Böyle bir yöntem de olabilir bu nişan bozulmasında. Bunların dışında bir üçüncü şık, işte nikah kıyılırken nişanın başında gelin olacak olan kız boşama hakkı istemiş ve koca da vermişse nikah kıyılırken, o zaman bu kadının da talak hakkı doğmuş oluyor.
Evet.
O zaman ne diyelim? Bir, nişan bozuldu, nikah bitmedi.
Nikah devam ediyor.
Nikah devam ediyor. Peki ne zaman biter? Koca boşarsa biter, bir. İki, koca boşamıyor ama hakeme razı olmuşlar. İki taraftan iki hakem oturmuş, incelemiş ve bunların ayrılmalarına karar vermiş, nikah bitiyor.
Hı hı.
Üç, nikah kıyılırken kız talepte bulunmuş, boşama hakkı istemiş, erkek vermişse bu sefer kız da boşayabiliyor. Tabi burada kız diyoruz, yani hanım. Bunların dışında başka bir yol yok.
Yok. Yani bir kez daha hatırlatmış olalım. O programlarımızda çokça vurgu yaptık. Nişan dediğimiz, söz dediğimiz bu evlilik tür faaliyetlerin değil. Hiçbir manevi anlamda da, maddi anlamda da bir geçerliliği yok yani.
Hukuki hiçbir sonucu yok. Ne İslam hukukunda bir sonucu var, ne de mevcut hukukta da bir sonucu var.
Evet, sadece bir adet olarak uygulanıyor.
Adet, tarafların birbirlerini tanımaları, daha yakından tanımaları. Veya işte bu insana, bu hanıma diyelim nişanlık döneminde, söz döneminde bir başkası tarafından talepte talip olunmaması gibi bir takım sebepleri var.
Evet. Hocam bir de şöyle bir sorumuz var. Şunu yapmazsam eşim boş olsun veya şunu yaparsan boş ol gibi boşama fiilinin şarta bağlandığı ifadelerin hükmü nedir hocam?
Şimdi ulemanın cumhuruna göre, yani kahir ekseriyetine göre, eğer kişi böyle bir yeminde bulunmuşsa, talaka yemin, talik-ı talak derler buna, bulunmuşsa, o şart yerine gelmediğinde hanım boş olur.
Hmm.
Mesela adam şu işi yaparsam işte karım şöyle olsun dedi. Veya yapmazsam karım şöyle olsun dedi. Boşama lafızlarını kullandı.
Bunu hanımına söylemesi gerekiyor mu? Yoksa herhangi bir mecliste?
Yok, şart değil. Ha, böyle bir durumda o işi yaparsa veya yapmazsa hanımı boş olur. Ulemanın cumhuruna göre. Bazı alimler bunu bir yemin olarak kabul ediyor. Yani şu işi yaparsam hanım şöyle olsun dedi. Bu adamın maksadı karı boşamak değil, hanımını boşamak değil. O işi yapmak için, yapmaması için kendisini teşvik. Bir daha kumar oynarsam diyor mesela adam. Bir daha kumar oynarsam karım şöyle olsun diyor. Bunu söylerken karısının boş olması değil o adamın istediği şey diyor. Ya nedir? Kumar oynamasının önünü kesmek içindir. Dolayısıyla bu yemin hükmündedir diyor. Veya işte şu işi yapmazsam diyor. Maksat o işi yapmaya teşvik. Bu kendisi için de olabilir, hanımı için de olabilir. Şimdi bunun yemin hükmünde olduğunu söylüyor bazı alimler. Ve bu yemini bozulursa, mesela kumar oynamayacağım, oynarsam şöyle olsun dedi, oynadı. Yemin kefareti ödemesi gerekir diyor bazı alimler. Veya şu işi yapmazsam karım şöyle olsun dedi, yapmadı. Ya bu adamın maksadı ne? O işi yapmamak için kendisini yapması için kendisini zorlama, teşvik. Ya o zaman yemin kefareti gerekir diyor. Ve bugün şu anda genelde de bu ikinci görüş üzere fetva veriliyor Diyanet'te falan. Mesela Diyanet'te Dinç Terifçi Kurulu'nun o fetvalarında bu şarta bağlı olan talaklar, eğer kişi o şartı, bu talakı verirken kendisini o işi yapmaya teşvik için veya yapmamaya teşvik için, zorlamak için o niyetle vermişse, o bozduğu zaman yeminini, yemin kefareti gerekir. Ama niyeti adamın karısını boşamak.
Evet.
Ama boşarken de belli bir işe bağlamış bu. Yemin değil, boşama niyeti. O boş oldu herkese göre.
Evet.
Yani böyle bir ayrıntı var. Hı hı. Şimdi bu duruma düşen insanların bizden bu duyduklarıyla karar verip de kendi kendilerine fetva vermeleri doğru değil. Böyle bir durum başlarına geldiği zaman bunlar yetkili bir hocaya gitmeliler. Bak yetkili diyorum, yetkin. Yetkili deyince kanunen yetkili değil, ilmen yetkili.
Evet.
Bir hocaya gidip durumunu anlatmalı ki hoca bunlara detaylı olarak soracaktır. Sen niyetin neydi, nasıl dedin, ne yaptın bilmem ne. Ona göre bir fetva verecektir ve o fetvaya da uyarlar.
Evet. Hocam bu konuyla alakalı son sorumuz olsun. Formalite icabı mahkeme yoluyla boşanmak dini nikahı zedeler mi? Demiş bir dinleyici.
Zedeler. Şimdi Peygamber Efendimizin bir hadisi var. Üç şey var ki diyor, onun ciddisi de ciddidir, şakası da ciddidir. Nedir bunlar? Bir, nikah, evlenme, nikah akdi. İki, talak, boşanma. Üç, itak, yani köle azadı. Bunlar ister ciddi olarak konuşulmuş olsun, söylenmiş olsun, ister efendim şey olarak, şaka olarak söylenmiş olsun, bu ciddi sayılır ve nikah da geçerli olur, talak da geçerli olur, köle azadı da geçerli olur. Evet. Burada şimdi mahkemenin boşaması her ne kadar formalite ise de bu boşama sayılır.
Şimdi şöyle bir soruyla devam etmek istiyorum hocam. Bazı şirketlerin düzenlediği çekilişlerle kampanyalara katılmak ve bunların verdiği hediyeleri, ödülleri kullanmak caiz midir demiş
yani,
bir dinleyicimiz.
Yani mal alıyor, öyle mi? Mal alıyor.
Evet.
Mal aldığı için
çekilişe
katılıyor
ve oradan hediye kazanıyor.
Oradan da hediye alıyor. Bu caiz mi? Şimdi burada adamın niyetine. Oradan mal alırken maksadı ihtiyacını karşılamak mı, çekilişe katılmak mı? Eğer çekilişe katılmak maksadıyla o malı almış, parayı vermişse bu İsraf. Kumara girer.
Kumar.
Ama öyle değil de bir ihtiyacını gidermek için gitmiş bir elbise almış bir şeydi mağazadan. Tutmuşlar, sen şu kadar paraya elbise aldın, al sana bir çekiliş kuponu. Biz bunu çekeceğiz ve buradan çıkan şu ödülümüz var. Kime denk gelirse, çıkarsa ona vereceğiz diyor. Ve bu alınabilir, bu caizdir.
Evet. Yine ibadetle alakalı birkaç sorumuz var hocam. Özürlü kişinin abdesti ne zaman hükümsüz kalır demiş. Mesela öğle abdestiyle ikindi namazı kılınabilir mi denmiş.
Şimdi vakit çıktığı zaman, özürlünün abdesti bozulmuş olur.
Evet.
Gerçi burada tartışmalar var. Hı hı. Vakit çıktığından bozulur, girdiğinden bozulur tartışmaları var.
Şimdi bu özürlü kelimesini de bir açıklasak hocam. Yanlış anlaşılmaya mahal vermiş olabiliriz. Özürlü dediğimiz buradaki normal özürlü değil.
Yani o Türkçe'de kullandığımız bugün işte gözü görmeyen veya ne bileyim kulağı duymayan o anlamda değil bunlar.
Evet.
Nedir? Bu abdest tutamayan. Hı hı.
Abdestten özürlü.
Abdestten özürlü. Yani kişi devamlı kendisinden veya devamlı demesek bile işte belli bir şekilde kendisinden abdest bozucu bir şey istem dışı çıkıyor. Hı hı. Bunun da sınırı nasıl? İlk başladığında hiç kesilmeden bir namaz vaktini tümüyle kapsayan.
Evet.
Ve ondan sonra da her namaz vakti bir defa tekrarlayan bir özür varsa, ki bu idrar kaçırma olabilir. Mesela hanımlar için kan gelme olabilir. Veya ne bileyim işte affedersin dışkı kaçırma olabilir. Buna benzer şeyler. Hı hı. Bu ilk defa başladığında bir namaz vakti başından sonuna kadar devam ediyorsa, sonra da her namaz vakti bir defa tekrarlıyorsa biz buna özür sahibi diyoruz.
Evet.
Özür sahibi diyoruz. Ha şimdi özür sahibinin abdesti ne zaman bozulur? Vakit çıktığından mı bozulur? Vakit girdiğinden mi bozulur? Hı. Veya ikisinden de mi bozulur? Bu tartışılmış. Ve Hanefi mezhebindeki ağırlıklı görüş vakit çıktığı zaman bozulur. Vakit çıktığı zaman bozulur. Tabii bu vakit çıktığı zaman girdiği zaman tartışmasının bir tek uygulama alanı var. O da sabahleyin güneş doğduktan sonra abdest alan kişi. Bu abdestle öğle namazını kılabilir mi, kılamaz mı? Orada bu tartışma söz konusu olur. Çünkü eğer biz vakit girdiği zaman abdesti bozulur dersek, öğle namazının vakti girdiği için abdest bozulmuş olacak.
Evet.
Ama vakit çıktığı zaman bozulur diyorsak, daha vakit çıkmamıştır. Çıkan bir vakit yoktur. Çünkü o mühmel vakittir o. Yani bu sabahleyin güneş doğduktan sonra, efendim şeye kadar, öğle namazı vaktine kadar bir namaz vakti yok.
Evet.
Buna biz mühmel vakit diyoruz. Dolayısıyla burada vakit çıkması söz konusu değil. Ama kişi öğle namazı vaktinde abdest almış, ikindi namazı vakti girdiği zaman, ister bu vakit çıktığı zaman bozulur diyelim, ister vakit girdiği zaman bozulur diyelim.
Değişen bir şey yok.
Değişen bir şey yok. O evet. Yeniden abdest alacak. Ha şimdi o zaman şöyle bir örnek vereyim. Sabahli namazı kıldı özürlü. Sabah namazı. Güneş doğdu, yükseldi. Tekrar abdest aldı. Kuşluk namazı kıldı. Kur'an okudu. Öğlen ezan okundu. Öğlen ezan okundu. Bu abdestle namazını kılabilir mi, kılamaz mı? Öğlen ezan namazını kılar. Niye? Çünkü vakit çıkmadı. Ha, ancak öğle namazı için abdest aldı. O abdestle işte öğle namazından sonra Hanefi mezhebine göre kaza da kılabilir, Kur'an da okuyabilir. İkindi namazının vakti girdi. Ezan okundu, abdesti bozuldu, yeniden abdest alacak. Evet. Ama diğer bazı mezheplerde farklı görüşler var. Yani mesela Şafiilerde bir abdestle sadece bir namaz kılınır.
Kur'an-ı Kerim okumak için falan ayrı abdest alacak. Ha.
Ama Hanefilerde vakitle ilgilidir o. Bir vakitte o. Dolayısıyla bir özürlünün abdesti öğle namazında vaktinde ne zaman aşağı yukarı 4 saat devam edebilir. Tabii kendisinden o özrün dışında başka bir abdest bozucu durum olmamışsa.
Evet. Yani normal zamanlarda bozulan bir abdest durumu
başka sebeplerle, özrün dışındaki başka sebeplerle bozulmadıkça o vakit içerisinde hala abdestli sayılır. Onunla kaza namazı da kılabilir, nafile namazı da kılabilir, vakit namazı da kılabilir.
Kılabilir, peki. Hocam peki şimdi bir kişi abdest aldı. Normal, özür sahibi değil, normal abdestini aldı. Ve misvak kullandı. Misvak kullanırken misvağı bir çıkarttı, kan lekesi gördü. Bu kişinin abdesti bozulmuş olur mu?
Tükürükten daha fazla kan varsa bozulur. Hmm. Ama daha azsa bozulmaz.
Evet. Peki hocam.
Tabi bu Hanefi mezhebinde yine. Şafii mezhebinde hiç bozulmaz.
Hmm. Şafii mezhebinde hiç bozulmuyor.
Bozulmaz.
Hanefi mezhebinde tükürükten daha fazlaysa.
Evet.
Evet. Hocam yine kıble ile alakalı bir sorumuz var. Şimdi bir kişi kıbleyi araştırdı, soruşturdu ve işte kıble şurasıdır dendi.
Evet.
Ve namazını kıldı. Ama namazını bitirdikten sonra kıbleye isabet etmediğini, yanlış kıldığını öğrendi. Bu kişi ne yapacak? Namazını iade edecek mi? Kılmış sayılacak mı?
Namazı iade etmez, kılmış sayılır. Hı hı. Ama hiç araştırmadan, soruşturmadan kılmış olsaydı, yani tahminde bulunmamış, rastgele durmuş, hı hı, namazı kılmış. Ondan sonra da oranın kıble olmadığını anlamış. O iade edecek. Bir. Hmm. İki, araştırmış, soruşturmuş, kıblenin bu tarafı olduğu, bir tarafı olduğu kararına varmış, namaza durmuş. Namazın içerisinde kıblenin orası değil de başka taraf olduğunu fark etmiş kesin olarak. O zaman namaz içerisinde yön değiştirir. Hmm. Ama namaz kılmış bitmişse ve daha önceden de araştırmışsa veya soruşturmuşsa artık bu namazı tekrar iade etmesine gerek yok.
Evet, o araştırma ölçüsü ne olacak hocam?
Orada yani bulunan birisi, orada o bölgeyi bilen birisi varsa ona sorar. Hı hı. Veya işte güneşin doğduğu taraf, battığı taraf ona
onları
bakar.
Araştırır, bakar.
Tabii günümüzde şimdi bu cep telefonları var ve cep telefonlarında da genelde kıblenameler var. İşte kolaylaştı. Onunla kıbleyi araştırır
mesela. Vesaire. Hocam bir sorumuz da şöyle. Namaz kılan bir hanımefendinin sehven yani yanlışlıkla başı açılırsa ne olur, ne yapması lazım?
Şimdi başımın dörtte birinden azı açılırsa bu namaza engel olmuyor. Hı hı. Ama dörtte birinden fazlası açılırsa namazı bozuluyor. Tabii bu hanımefendi tek bir hareketle efendim başını örter.
Namaz esnasında.
Namaz esnasında devam eder. Tabii bu tek bir hareketin ölçüsü vesaire. Bu ameli kesir, ameli kalil diye biliyorsun bir şey var bizim fıkıhta. Evet. Ona göre kararını verir.
Evet. Hocam çok çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun.
Amin, sağ olun.
Dinleyicilerimizden gelen soruları da bu hafta cevaplamış olduk. Çok çok sağ olun. Gönlünüze sağlık.
Sağ olun. Sizden de Allah razı olsun.
Değerli dinleyenler, Erkam Radyo'da Doktor Hüseyin Kayapınar hocamla birlikte sizden gelen soruları cevaplandırdık. Hocamın kıymetli bilgilendirmelerini sizlerle buluşturduk. Önümüzdeki hafta yine aynı saatte Fıkıh Saati programıyla huzurlarınızda olacağız. Allah'a emanet olun. Kulağınız bizde olsun efendim.